Ayrım 45, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 548. 148. kısım. Ekranda bir mavilik gitti geldi, idam odasının çerçeve içinde belirmesi birkaç saniye aldı. Sonra içinde madeni sedye dışında bir şey olmayan oda ekranda belirdi. Görüntü biraz bulanık gibiydi. Odadaki kapının açıldığını işittim. Kır saçlı bir adam kafasını kapıdan içeriye uzattı ve video kameraya doğru "Hazır mısın Todd?" dedi. "İstediğin zaman başlayabilirim." yanıtı geldi kameranın arkasından. "Lacey, burada kamerayı kuran Todd Simpson ile Fred Banks'i görüyoruz. İkisi de adli tıp kurumu personelidir." Adamlardan biri lensleri ayarlarken birkaç kere ekranda parmaklar dolaştı, parmak görüntüleri bir netleşti bir bulanıklaştı, en sonunda görüntü odaklandı, sonra görüntü sanki kameranın düğmesi bir süreliğine kapatılmış gibi kapandı. Görüntü 2 dakika kadar sonra yeniden başladığında kapı tekrar açıldı ve Gamal idam odasına ellerinden kurtulmaya çalıştığı 6 gardiyan tarafından sokuldu, sonra da sedyeye bağlandı. Gamal'ın elleri kolları deri kayışlarla bağlandı ve mavi plastikten perde birkaç dakikalığına kapatıldı. Perde tekrar açıldığında Gamal'ın kollarına serumlar bağlanmıştı ve her bir koluna 3 tüp takılmıştı. Sırtını sertçe arkaya atarak kayışlardan kurtulmaya çalıştı. Odada dolaşan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Gamal'ın nefret dolu bakışlarının bana yöneldiği anı hatırladığımda tüylerim diken diken oldu. "Sen eğlen bakalım. Unutma, bunu ödeteceğim sana. İnanmıyorsun değil mi? Bekle bak, göreceksin. Ölümü yeneceğim. Geri gelip seni de yanımda cehenneme götüreceğim. Kate, söz veriyorum. Bak göreceksin." Bu sahne gözlerimin önünde tekrarlandığında aklıma bu sözler geldi ve sanki elektrik çarpmış gibi oldum. Tepeden tırnağa sarsıldım. Kısa bir süre sonra zehirli maddelerin karışımı öldürücü kimyasallar verildi. Gamal'ın gözleri açılıp kapandı ve onu uyutacak olan sodyum tiopental damarına enjekte edilirken kafası sedyenin üzerine düştü. Ardından öksürük nöbetine tutuldu. Çünkü pankronyum bromit akciğerlerini felç etmeye başlamıştı. Nefes almaya çabaladı, bedeni şiddetle sarsıldı, ardından dudakları titredi, en sonuncusu potasyum klorit kalbini durdururken son nefesini verdi ve hareketsiz kaldı. Gardiyanlardan biri perdenin gerisine adım atarken ortalığa bir sessizlik çöktü. Sonra gardiyan yeniden ortaya çıktı ve odanın diğer ucuna geçip cezaevi müdürü Clay'in kulağına bir şey fısıldadı. Clay kolundaki saate baktı ve kırmızı telefondan infaz departmanının direktörüyle konuştu. "Bay direktör, mahkum Konstantin Gamal saat 21.19 itibarıyla ölmüştür." Cezaevi müdürü odayı terk etti ve ardından bir gardiyan görüntü perdesini kapattı. Ben acaba soluk alacak mı diye dikkat kesildim. Ama Gamal'ın göğsü kıpırtısız kaldı. En ufak bir yaşam belirtisi yoktu. En ufak bir kıpırtı bile. Gamal ölü gibiydi. Ama bu pislik öldü mü, herkesi kandırdı mı? Yanımda oturan Brogan Lacey, "Neyiniz var?" dedi. "Bir şeyim yok, iyiyim." Ama vücudumun titrediğini hissedebiliyordum. Lacey öne doğru eğildi ve videonun düğmesini kapattı. "Bu kadar işte. Daha başka görüntü yok mu?" "Ne demek istiyorsunuz?" "Yani idam sonrasının." "Zannederim hastane görevlilerinin ölüyü kaldırırlarken ki video görüntüleri var," yanıtını verdi Lacey. "Onlar da kasette mi?" Lacey omzunu sıktı. "Zannedersin ama tam bilmiyorum." "Kaseti en sonuna kadar görmek istiyorum." Lacey kaşlarını çattı. "Bilmem farkında mısınız ama siz hala bana bu kaseti görme nedeninizi açıklamadınız. Neden bana bunun nedenini söylemiyorsunuz Bayan Moran?" "Size bunu daha sonra söyleyeceğime söz veriyorum. Tekrardan ta en başa dönebilir miyiz?" "Tam olarak ne arıyorsunuz?" "Eğer bunu bulursam ilk bilen de siz olacaksınız." Atladığımız bir şey olduğundan emindim. Gamal'ın hepimizi bir şekilde kandırdığını biliyordum ama nasıl onu bilmiyordum. Lacey başa sarma düğmesine bastı. 149. kısım. Gretchen Woods, Virginia. "Kaybettin mi onu?" "Sen onu nasıl kaybedebilirsin? İşe gönderdiğin adamlar kör müydüler?" Stone cep telefonunda avaz avaz bağırıyordu. Öfkesinden bir iskemleyi Josh Cooper'ın mutfağının ortasında tekmeledi. İskemle paldır küldür yere düştü. Saat gecenin 10'uydu ve Cooper'ın kız kardeşinin sorgulanmasından hiçbir şey çıkmamıştı. Kadının hiçbir şey bilmediği ortaya çıkmıştı ve sadece orada öylece oturmuş, arsız arsız bakarak tutuklama tehditlerini ciddiye almadan durmuştu. Marcy Cooper yeğenine bakmak için üst kata çıkmıştı ve Gus Norton da kadın hemen telefona sarılmasın diye peşinden gitmişti. Üst kata çıktıktan bir dakika sonra Stone'un cep telefonu titreşim yapmıştı ve yaptığı görüşme onu öfkeden kudurtmuştu. ''Frank Moore'un ortadan kayboldu Vance'' diye telefondaki ajan çekingence devam etti ve ''Kız kardeşinin evini hala izliyoruz ama kız kardeşi henüz ortaya çıkmadı.'' ''Sen bana erkek kardeşinden bahset.'' diye kestirip attı Stone. ''İki ekibimiz evini izliyordu. 40 dakika önce arabayla yola çıktı ve bizimkiler arabasını takip ettiler ama onu kaybettiler.'' Stone küplere bindi. ''İki ekip mi? Ama hiçbiri bir işe yaramıyor. Bu iş hele bir bitsin birinin canını çok fena yakacağım. Bokun içinde çakılıp kaldım. Ne yöne gittiği konusunda en ufak bir fikriniz var mı bari?''
''Ajan Eisenhower Express yoluna doğru gittiğini zannediyoruz.''
''Müthiş. Bunun anlamı bu herif canının istediği her yere gidebilir demek. Her şeyine iddiaya girerim ki bu herif kız kardeşiyle buluşmaya gitti. Bu adam bu kadının hayatta tutunabileceği birkaç daldan biri ve biz adamın izini kaybediyoruz.''
''Denemelerimize devam ediyoruz. Kate Moore'un elinde sonunda radarımıza yakalanacak ve yakalandığında elimize geçireceğiz.''
Ajanın sesi kendinden gayet emindi. ''Tabii sizden bir iş çıkarsa'' dedi Stone serçe. ''Şimdi neredesiniz?''
''Yeni geldik, ofisteyiz.''
Stone hattın diğer tarafında seslerin karıştığını duydu. Sanki arka plandan bazı sesler gelir gibiydi. Ve hemen ardından ajan tam bir şaşkınlıkla ''Bir dakika bekler misin Vance?'' dedi. ''Neden, ne oldu?'' ''Bir dakika bekleyiver lütfen.'' Stone hattın diğer tarafından gelen boğuk seslere ancak 10 saniye kadar dayanabildi. Ardından kükreyen bir sesle tarafına ''Hey, ne altlar karıştırıyorsunuz siz orada?'' dedi. Birkaç saniye daha geçtikten sonra ajan hatta yeniden belirdi. ''Vance, burada kim var söylesem inanmazsın.'' ''Cooper burada. Seninle hemen konuşmak istediğini söylüyor.'' Richmond, Virginia. Frank Moore'un harita ışığının altında Volvo'da oturmuş elindeki dosyaları karıştırıyordu. Yaklaşık yarısını elden geçirmişti ve hala ilgisini çekebilecek bir şeye rastlamamıştı. Volvo'nun dışından bir ses işitti ve sanki bir karaltı hareket ediyormuş gibi geldi ona. Kaşlarını çattı ve arabanın ön camından kararmakta olan otoparkı gözden geçirdi ve hiçbir şey göremedi. Derken daha iyi görebilmek için yan kapının camını indirdi. Yoksa hayal mi görmüştü? Hayır bak yine çıktı. Bir karaltı arabaların arasında hareket ediyor. Tam ne oluyor diye Volvo'nun arka tarafına bakacaktı ki birden bir tabancanın namlusunun boynunu dürttüğünü hissetti. Bir ses mermiyi kafana yemek istemiyorsan arkana sakın dönme anladın mı dedi. Frank Moore'un kafasını salladı. Evet. Söylediklerimi yaparsan hayatta kalırsın Moore'un. Eğer yapmazsan kalbini deşerim senin. 150. Kısım Washington D.C.
Peki Cooper, anlat bakalım arkadaşım.
Ben Stone'un buraya gelmesini istiyorum. Nerede bu adam diye bağırıp çağırıyordu Cooper FBI'nin yönetim bürosunda 3. kattaki odasında otururken. Karşısında iki ajan duruyordu. Bunlardan biri Jeb Walsh adındaki hastalıklı suratlı bir kıdemli ve diğeri de Branson adında bir ajandı. İkisiyle de göreve başladığı gün tanıştırılmıştı. Boston yolda ama vakitten tasarruf için söyleyeceklerini bana söylemeni istedi.
Cooper sesini çıkarmadı.
Walsh bütün gece uyumadık Cooper. Ya konuş yardım et bana da kafana bir şey fırlattırma. Bak raflar kafana atılacak kitaplarla dolu konuş Coop.
Cooper hikayesini anlattı ve mezarlıkta olan bitenlerden ayrıntılarıyla bahsetti. İki ajan birbirlerine şaşkın gözlerle baktılar ve ardından Walsh ciddi bir sesle
''Sen ilaç falan mı kullanıyorsun Cooper? Sen hiç madde kullandın mı? Eğlence amacıyla ya da başka bir amaçla?''
''Hayır.
Bu anlattıkların baştan sona palavra oğlum.
Size bu söylediklerimin tamamı doğru yanıtını verdi Cooper. Walsh içini çekti ve bir elini sağlıksız yüzünde dolaştırdı. Bak, bütün bu mezarlık martavalının inanılacak bir tarafı yok. Sen şimdi bütün bu palavraları bırak da kısaca söyle bakalım, Moran nerede? Bu kadına yardım edebilmenin tek yolu onun nerede olduğunu söylemen ve ancak o zaman senin bu anlattıklarını teyit edebiliriz. Sana bir şey diyeyim mi? Gidip o kadınla şahsen konuşacağım ve onu buraya getireceğim. Yani Stone pençelerini kadına geçirmeden ben her şeyi halledeceğim.
Sana nasıl güvenebilirim dedi Cooper.
Senin güvenebileceğin başka kimse yok. Sana son bir şans veriyorum Coop. Ya konuşursun ya da yürürsün. Sen gerçekten de FBI'dan atılmak mı istiyorsun?
Eğer FBI şu Stone denilen adamlarla doluysa atılmak hiç de fena bir fikir sayılmaz.
Sen bu adamı hiç sevmiyorsun değil mi?
Ona güvendiğimi söyleyemem. Onu New York'ta tanıdığımdan bu yana çok değişti. Kin ve nefret dolu bir adam oldu çıktı.
Walsh öne doğru eğildi, parmaklarını masaya dayadı. Ya Stone o kadar da kötü biri değil, sen bu işi onun istediği gibi yap, o da sana iyi davranır, söz veriyorum bak.
Ama Moran'ı sen getireceksin, Stone getirmeyecek, tamam mı?
İşte aynen öyle olacak, haydi söyle, nerede Moran?
Cooper biraz düşündü, ardından Kate Richmond'daki adli tıp kurumuna doğru yola çıkmıştı.
Niçin?
Orada Dr. Brogan Lacey ile Gamal üstünde yapılan otopsi konusunda konuşması gerekiyordu.
Moran'ın orada ne zaman olması gerekiyor diye sordu Walsh.
Richmond'a doğru bir saat önce yola çıktı. Şimdi oraya varmış olması gerekir.
Sen bana doğruyu söylesen iyi olur Coop. Yoksa Stone senin ayağlarını koparıp golf topu niyetine oynar.
Doğruyu söylüyorum. Şimdi söz verdiğin gibi git ara onu ve şahsen görüş onunla.
Walsh gülümsedi ve telefonu eline aldı. Numaraları tuşlamaya başladı ve Cooper, sen kimi arıyorsun dedi. Stone'u.
Yalancı pisliğin tekisin sen Walsh.
Walsh omuz silkti. Bana daha kötü küfürler de edildi bugüne kadar. Ama bu işin başında Stone var evlat. Ben sadece onun emirlerine uyuyorum.
151. Kısım, Richmond, Virginia. Video yeniden başladı ve Brogan Lacey'e öyle fazla düşünüp taşınmadan Gamal'a ilaçların ilk verildiği kısımdan başlamanızı isteyebilir miyim dedim. Lacey tereddüt etti, sonra hızlı ileri sarma düğmesine basarak kaseti gardiyanların Gamal'a sonda takmaya hazırlandıkları kısma getirdi. Tam buradan başlayalım dedim. Lacey başka bir düğmeye bastı ve kaset normal hıza geçti. Gamal'ın sedye ile kayışlarla ellerinden, kollarından ve ayaklarından bağlanmasıyla ben de gözlerimi dört açarak olan bitenleri izlemeye koyuldum. Sonra mavi plastik perde birkaç dakikalığına kapandı ve tekrar açıldığında Gamal'ın damarlarına serum sondaları takılmıştı.
Lacey'e bu işlem size düzgün yapılmış gibi geliyor mu? Yani ilacın uygulanma şekli dedim.
Lacey, evet, niçin? Daha sonra açıklarım dedim ve izlemeye devam ederken kaset sodyum tiopentalin verildiği yere geldi. Bu da size normal geliyor mu?
Her şey normal.
Ekrana büyük bir dikkatle baktım. Ufacık bile olsa kural dışı bir şey arıyordum.
Bence bu görüntüleri izleyen biri ne tür ilaç verildiğini tahmin edemez. Bilebilmek imkansızdır değil mi? Gamal'ın damarlarına enjekte edilen şişelerde herhangi bir şey de olabilir.
Lacey kafasını iki yana salladı. Böyle bir şey mümkün değil. Ben ilaçların verilmesi esnasında bütün protokollerin en ince ayrıntısına kadar uygulandığına inanıyorum. Burada ilacı karıştırmaları mümkün değil. Eğer sizin meseleniz buysa.
Lütfen doktor, yanlış ilaç uygulanabildiğini hepimiz biliyoruz. Hastanede olmuyor mu dedim.
Lacey kaşlarını çattı.
Evet, ama cezaevi ve infaz uygulamaları söz konusu olduğunda sadece 3 ilaç belli bir sırayla uygulanır. O yüzden de karıştırma ihtimali yok. Böyle bir şeyin daha önce olduğunu hiç işitmedim. Sizin niyetiniz nedir?
Ben sadece yüksek sesle konuşuyorum. Devam edelim. Gözlerimi ekrana diktim ve en sonunda 3. ilaç potasyum klorit Gamal'ın koluna verildi. Birkaç saniye sonra Gamal'ın bedeni katılaşmaya başladı. Nefesini tutmaya bu noktadan itibaren mi başladı?
Yok, burası değildi.
Gamal'ın yüzü morardı ve ardından göz kapakları kıpırdadı. Onun işte bu noktada öldüğü konusunda ikna oldum ve burada anormal hiçbir şey göremedim. Hem de hiçbir şey.
ama kafamın bir yerinde bir soru beni dürtüp duruyordu. Neyi kaçırmış olabilirim? Bir şeyi kesin kaçırdım.
152. Kısım.
Tüm dış görünümüyle Gamal artık ölü olarak sedyenin üzerinde yatıyordu. Sağ tarafta cezaevi müdürünün telefonda direktörle konuşmasını tekrar izledim. Ardından cezaevi müdürü odadan çıktı ve muhafız izleme perdesini çekti. İzleyiciler çıkarken ayak sürüme sesleri duydum. Ardından infaz odasının kapısı tekrar açıldı ve beyaz ceketli erkek hasta bakıcılar içeri girdi. Hasta bakıcılardan biri gözlük takmıştı ve koyu bıyıklıydı. Ama ikinci hasta bakıcının yüzünü sürekli olarak birinci kapatıyordu. Sırtı da kameraya dönüktü. O yüzden de yüzünü göremedim. Serumlar Gamal'ın kolundan çıkarılmıştı ve hasta bakıcılar Gamal'ın yüzünü beyaz bir örtüyle örtüp ölüyü ceset torbasına koydular. Sedye'yi kapıya doğru götürdüler.
''Bu adamlardan herhangi birini tanıyor musunuz?'' diye sordum Lacey'ye.
Lacey kaşlarını çattı. ''Bunu biliyorum.'' Parmağıyla ekrandaki koyu saçlı adamı gösterdi.
''Zannederim ismi Buck Ryan, cezaevi gardiyanlarından biri. Ama ikinci adamı tanımıyorum. Nasıl olur, adamın yüzünü göremiyorum ki?''
İkinci adama baktım, başını başka tarafa döndürmüştü. Yüzü profilden bile görünmüyordu. Yoksa yüzünün kameraya gözükmemesi için bilerek mi kafasını çeviriyor? Bu bana öyleymiş gibi geldi. Adamın yüzünü yakalamak imkansızdı. Adam kapıya doğru yürüyüp odadan çıkarken sedyeyi kapının eşiğinden geçirebilmesi için hafifçe sağa dönmesi gerekmişti. Ama yine de adamın yüzünü yakalayamamıştı. Bir şey mi yakaladım yoksa konuyla ilgisiz bir şeyin mi peşindeyim? Kafam karışmıştı, bir cevap bulamıyordum. Konuyu değiştirdim ve çok samimi bir şekilde doğrudan ''Siz neden bana bir zamanlar Bellevue'de yattığınızı ve Gamal tarafından tedavi edildiğinizi söylemediniz?'' diye sordum.
Lacey'nin yüzü kireç gibi oldu. ''Siz bunu nereden biliyorsunuz?''
''Soruya cevap verecek misiniz?'' Kadın aniden savunmaya geçti.
''Özel hayatıma burnunuzu sokmaya hakkınız yok, hiç doğru değil.''
''Ben bir açıklama yapmanızı beklerdim, yoksa benden bir şey saklamaya çalıştığınızı mı düşüneyim?''
Lacey büyük bir şaşkınlık içinde ''Saklayacak neyim olabilir?'' dedi.
''Onu siz söyleyin.'' dedim.
Lacey bana düşmanca gözlerle baktı. ''Size hiçbir şey söylemem gerekmiyor ama ille de bilmek istiyorsanız David'den boşandıktan sonra depresyona girmiştim. Evliliğimi sona erdirme kararını vermek benim için kolay olmadı.''
''Buna inanabileceğimden emin değilim. David bana boşanma kararını kendisinin verdiğini söylemişti.''
Lacey sinirli bir tavırla, ''Canınızın istediğine inanabilirsiniz ama Bellevue'de kalmam sizi hiç ilgilendirmez.'' dedi.
David ile Meghan'ın ölümlerini araştırdığımızda eğer FBI sizin gamallarınızda bir ilinti olduğunu bilseydi o zaman beni de ilgilendirirdi.
Lacey bana kaşlarını çatarak baktı. ''Ne demeye çalışıyorsunuz?''
''Hiçbir şey demeye çalışmıyorum, sadece yüksek sesle düşünüyorum.''
''O zaman burnunuzu özel hayatımdan çekmeye ne dersiniz Bayan Moran? Özel hayatım sizi asla ilgilendirmez.''
İlk kez Brogan Lacey'nin bir başka tarafını gözlemliyordum. Tamamen farklı bir kadın gibiydi. Özel hayatı ihlal edildiği için gerçekten de sinirlendi mi? Yoksa işin içinde başka bir iş mi var? Sadece son bir sorum var. Niçin Bellevue?
''Ben bunun neden olduğunu bildiğinizi sanıyordum.'' dedi. Lacey hırçınlaşmıştı.
''Kafam karışmıştı. Ne demek istiyorsunuz?''
Video cihazının üzerindeki bir düğmeye bastı ve kaset videodan çıktı. ''Bellevue oraya bir şekilde girmemden dolayı çok mutluydu. Çünkü David'in babası bir zamanlar hastanenin vakıf yöneticisiydi. Ayrıca hastaneye cömert bağışlar yapan biriydi. David'in erkek kardeşi Patrick'e karşı da bana davrandıkları gibi davranmışlar ve onun ileri derecedeki ruhsal bozukluklarının tedavisine aynı şekilde yardımcı olmaya çalışmışlardı.
Nasıl yani? Lacey bana sanki aptalmışım gibi bakıyordu.
Başka şeyler arasında Patrick'te bölünmüş kişilik bozukluğu vardı. Yoksa David size bundan bahsetmedi mi?
Şaşırmıştım, hayır. Bana sadece Patrick'in depresyon geçirdiğini söyledi.
Depresyondan çok daha derindi. Patrick'le çok sayıda komorbid psikiyatrik bozukluklar saptandı. Bu yüzden de bütün bir yetişkinlik yaşamı boyunca Bellevue'ye girip çıktı. Bunun en kötüsü de ondaki psikopatlığa olan eğilimdi.
Ama doğrusunu söylemek gerekirse Patrick kim olduğunu bilmiyordu. Durumu kötüleştiğinde farklı seslerle konuşur ve kendisi dışında herkesi, bir sürü farklı karakteri taklit ederdi. Onu bu durumda izlerken insan karşısında rol yapan bir aktör olduğu sanısına kapılabilirdi. Bölünmüş kişilik bozukluğu gençliklerinde cinsel taciz ya da dayak gibi travmalar geçirmiş kişilerde görülen bir durum. Anladığım kadarıyla ölerek acılardan da kurtulmuş oldu.
Siz Patrick'e çocukluğunda bir şey olduğunu mu söylüyorsunuz?
Böyle bir şeyi tartışmak bana düşmez.
Lacey bir anda ketumlaşmıştı. Patrick Gamal tarafından da tedavi edildi mi?
Zannederim edilmiştir. Çünkü Gamal Bellevue'de ciddi vakalara bakan önde gelen psikiyatristlerden biriydi.
Lacey ayağa kalktı. Sabrının sonuna geldiği çok belliydi. Sesinde hala sinirli bir ton vardı.
Şimdi lütfen gitmenizi rica edeceğim. Bitirmem gereken işlerim var.
David'in erkek kardeşi hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum ve öğrenmek için can atıyordum. Patrick'in mesleği var mıydı?
Lacey kaseti videonun içinden aldı. Babası onun tıp fakültesine gitmesini istemişti. Ama öğrenciliği sırasında sinir krizleri yoğunlaşmaya başlayınca mezun olamadı.
Daha başka şeyler sormak istiyordum ama Brogan Lacey saatine baktı ve soğuk bir sesle
''Ve şimdi işimi bitirmem gerekiyor, siz de buradan çıksanız iyi olur.'' dedi.
Video kaseti kasaya koyarken cep telefonum çaldı ve telefona cevap verdim. Kısa bir sessizlik oldu ve sonra Frank'in sesini duydum. ''Kate, ben buraya gelmeni istiyorum, dosyada bir şey buldum.''
''Ne buldun?''
Yeniden bir sessizlik oldu ve ardından Frank ''Bence sen gel kendi gözünle gör Kate, sakın.'' Hat kesildi. Frank'in sesinde bir telaş vardı. Çantamı aldım.
Benim gitmem gerekiyor dedim Lacey'e. Hani bana açıklama yapacaktınız dedi.
Sizi sonra arayacağım doktor. Elimden geldiğince çabuk kapıya doğru yöneldim.
45. ayrımın sonu. Sayfa 562.